Ayrım 49.
Sayfa 96. Nitel araştırma modelleri. Nitel araştırma modelleri genelde sözel açıklamalara ve özel nitelikli görüntülere dayandığından nicel araştırma modellerinden daha farklı yaklaşımların kullanılması kaçınılmazdır. Çeşitli bilim dallarına göre farklılaşan birçok türü olmakla birlikte nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan modellerin başında örnek olay incelemeleri, alan çalışmaları, fenomenolojik çözümlemeler, etnografik gözlemler, tarihsel araştırmalar, dayanıklı kuram ve eylem araştırmaları gelmektedir. Her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi bulunduğunu vurgulayan yin ve yang yaklaşımı aslında araştırma paradigmalarında da geçerli sayılabilir. Nicel modellerde nitel verilerin bir kısmı kullanılabileceği gibi nitel modellerde bazı nicel verileri içerebilir. Örnek olay incelemeleri, alan çalışmaları ve tarihsel araştırmalar hem nicel hem de nitel araştırmalarda kullanılabilmektedir. Önemli olan yöntemsel yaklaşımın paradigmaya uygun olarak belirlenmesidir. Belirtilen modellerden örnek olay incelemeleri ve taramaya dayalı alan çalışmaları nicel araştırma modellerinde açıklandığından burada ayrıca değinilmemiş, tarihsel araştırmalar ise ayrıca açıklanmıştır. Kuşkusuz bunları ek olarak tümüyle nitel sayılan modellerde aşağıda anlatılmıştır. Dipnot: nitel araştırmalarda veri kaynakları ve yorumlamalar araştırmacının kişisel değerlerinden bağımsız değildir. Fenomenolojik çözümleme. Olgu bilim ya da görüngü bilim olarak da adlandırılan fenomenolojik modelde algılar, duygular gibi olgulara odaklanarak özü görmek, sezmek hedeflenmektedir. Başka bir deyişle bu modeldeki araştırmalarda aslında farkında olduğumuz ama derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgular üzerinde odaklanılmaktadır. Belki de bu yüzden fenomenolojiye özü görüntüleme yöntemi de denilmektedir. Bu yöntemin kurucusu Edmund Husserl, zamana ve yere bağlı olmayan genel, ideal nesneleri olgu olarak görünebilir ve algılanabilir hale getirmenin olanaklı olduğunu düşünmektedir. Bu yaklaşımda somut özlerin ancak betimleme yoluyla ifade edileceğinden hareketle sezgiye dayanan betimlemeye yönelik bir öz bilimi olarak kabul edilmektedir. Öze ulaşma çabası yaşantıların, deneyimlerin gerçekte ne anlama geldiğiyle ilgilenmektedir. Öze ulaşmak için bir olgunun bireyde yarattığı algılar, duygular ve düşünceler incelenmektedir. Bireylerin olguları nasıl yorumladıkları ya da olguların birey için ne anlama geldiği önemlidir. Böylece duyular yoluyla elde edilen verilerle birey kendisini ve yaşamını çözebilecek, yaşamın temel özü olan anlam yoluyla yaşamındaki eksikleri tamamlayabilecektir. Örneğin 35 yıl çalıştığı ve neredeyse özdeşleştiği bir şirkette işine son verilen bir insanın durumunu onun gözünden anlayabilmek için fenomenolojik modelde bir araştırma yapılarak her gün tanık olduğumuz ama ne içerdiğini tam anlamıyla bilmediğimiz bir durumu farklı bir bakış açısıyla aydınlatabiliriz. Dipnot: olgu, duyularla algılanabilen şeydir. Felsefede somut, algılanabilir, denenebilir, olay ve nesne demektir. Fenomenolojinin ana varsayımı yalnızca deneyimlerle yaşananların bilinebileceğidir. Dünyayı değerlendirme biçimi bireyin duysal deneyimlerine bağlıdır. Bu deneyimler eleştiriler biçimde ve ayrıntılı olarak analiz edildiğinde olguların özne ilişkin geniş bir anlayış oluşacaktır. Burada bir durum çalışması yapıldığından belki kesin ve genellenebilir sonuçlara ulaşılamaz. Fakat elde edilen bilgilerle durumu daha iyi tanıma ve anlamı olana ortaya çıkar. Fenomenolojinin pozitivist yaklaşımlarından farkı, olguları anlamada doğal tavır alış yerine fenomenolojik bir tavır alınmasıdır. Doğal tavır pozitivist yöntemde sıkça uygulandığı üzere olguların doğrudan kabul edilmesi ve sorgulanmamasıdır. Fenomenolojik tavırda ise olguların daha kapsamlı ve eleştiriler bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve özüne inilmesi gerekmektedir. Doğal tavır olguya ilişkin bilginin hazır olduğunu varsayarken fenomenolojik bakış bilgiye ulaşmada alternatif bir yöntemi gerektirmektedir. Bunun için kullanılan iki temel yöntem olgusal düzeltme ve olgusal yansıtmadır. Olgusal düzeltme, varlığın özüne ulaşmak için bunun dışındaki olguları ayırmayı ya da paranteze almayı gerektirir. Düzeltme yardımıyla bilinç ve öz tanımlanabilir. Bu süreç aynı zamanda fenomenolojik tavrın sonucudur. Olgusal yansıtma ise ulaşılan özün incelenerek açıklanmasıdır. Bu süreçte fenomenolojik betimlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Etnografik inceleme. Etnografik model, insan davranışlarının kökenlerini inceleyen, antropoloji alanında gelişmiş olup bireyin davranışlarının ait olduğu toplumsal ortamda gözlemlenmesini gerektirmektedir. Riemer, etnografik modelin aslında toplumsal kuramlar çerçevesindeki kültürel yorumlamalar olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle etnografik modele kültür çözümlemesi de denilmektedir. Kültür çözümlemesi yaparken bireysel algılar, değerler, tutumlar ve davranışlar kadar belirli bir grup, topluluk ya da kurum içindeki toplumsal yapı, değerler, işleyiş ve davranışlar da inceleme konusu olabilmektedir. Etnografik modeli kullanarak belirli bir kültürü tanımlama ve yorumlama amacıyla gerçekleştirilen araştırmalarda veri toplama aracı araştırmacının kendisi olup farklı veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu durum biraz da kültür kavramının standart ölçümler için uygun olmamasından ve her şeyi yerinde anlamlandırmanın gereğinden kaynaklanmaktadır. Gözlem, görüşme, belge inceleme ve mecazlar sık kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Söz konusu yöntemlerin toplumsal oluşumlara ilişkin içsel bir bakış açısı sağladığı ve anlamlandırma sürecinin oldukça yoğun, karmaşık ve etik açıdan zorlayıcı bir bilimsel süreci içerdiği belirtilmektedir. Etnografik araştırmalarda araştırmacı incelediği kültürel grubun içinde ya da çevresinde uzun zaman geçirdiğinden araştırmacının konumu dolayısıyla nesnellik tartışılmalı bir alandır. Spiretley, etnografyanın kültürü betimleyen çalışmalar olduğunu ve yerel, doğal bakış açılarıyla bireylerin yaşamlarını farklı bir çerçeveden anlama yolu olduğunu belirtmektedir. Başka bir deyişle etnografik araştırma özü itibariyle insanları çalışmaktan çok insanlardan kendi deneyimlerinin nasıl algıladıklarını öğrenmektir. Başka bir deyişle önce araştırmacı incelediği kültürü anlamalıdır ki gerekli verileri toplayarak durumu tam yansıtabilsin. Nitekim bu çabaların bir parçası olarak veri çözümleme işlemleri çoğunlukla betimsel çözümleme ve içerik çözümlenmesine dayandırılmaktadır. Dipnot, etnografi. Bir ya da daha çok yerel birimde yoğun bir alan çalışmasıyla belirli kültürel gruplar ya da olgular üzerine sistematik çalışmadır. Tarihsel araştırma. Bir olayın önceki dönemlerle ilişkisinin araştırılmasında ya da önceki dönemlerde olan bir olayın şimdiki olaylara etkisinin incelenmesinde genellikle tarihçiler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Auguste Comte'ye göre, bu tür araştırmalar tarihsel yöntemi kullanarak toplumsal düzeni ve toplum yasalarını analiz eden bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Tarihçilerin çalışmalarını çoğunlukla bilimsel ve sanatsal olarak iki disiplinde değerlendirdikleri görülmektedir. Tarihte bir kişinin doğum yılı hakkında çok fazla yorum yapılmasına gerek bulunmamakta olup doğum yılı bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Oysa tarihteki bir olgunun etkisi derinlemesine sorgulama, yorumlama ve değerlendirme süreçlerini gerektirmektedir. Örneğin, köleliğin siyah ailelere zarar verdiğine ilişkin bir cümle için farklı bir araştırma yöntemi gerekmektedir. Bu tür çalışmalarda genelleme yapabilmek, tarihsel değerleri, ilgi alanlarını ve eğitimi kapsayan yaratıcı yorumlamaya bağlıdır. Kantlar zaman zaman çalışmaları sınırlasa da tarihsel çalışmalarda ancak bu şekilde bir dereceye kadar nesnelliğe ulaşabildiği düşünülmektedir. Kuşkusuz tarihsel araştırmalarda izlenecek yaklaşım incelenen olayın niteliğine bağlıdır. Örneğin çok eski sayılabilecek tarihlerde yaşanmış olaylara ilişkin bir araştırma yapılıyorsa veri toplama yöntemi büyük ölçüde belge inceleme şeklinde olacaktır. Buna karşılık araştırma konusu daha yakın tarihlerde gerçekleşmiş olaylar ise yaşayan kişilerle görüşmeler yapmak, hatta olayların yaşandığı yerlere giderek gözlem yapmak olanaklıdır. Hangi yaklaşım izlenirse izlensin, tarihsel araştırmalarda önemli olan farklı duygu, yorum, algı ve düşünceleri öğrenerek araştırılan olayı daha geniş bir bakış açısıyla aydınlatmaktır. Dayanıklı kuram. Bu modeli temel alan çalışmalarda araştırmacılar topladıkları verilerden kuram geliştirebilmektedir. Araştırmada kullanılan kuramların yeterli olmadığı durumda verilerin içinden kuram üretilmektedir. 1960'larda Barney Glaser ve Anselm Strauss tarafından geliştirilen dayanıklı kuram yaklaşımı, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Sağlık Merkezi'ndeki ağır, ölümcül hastalarla yapılan çalışmalar sürecinde ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın mantığı, nicel yöntemlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş bir kuram, çerçeve, kavram ya da denencenin katılımcılardan toplanan verilerle sınanması değildir. Dayanıklı kuramın veri toplama sürecinde oluşturulan kuramların, önceden geliştirilmiş olan kuramlara göre araştırılan duruma daha iyi uyum gösterdiği ve uygulamada daha iyi sonuçlar verdiği vurgulanmaktadır. Dayanıklı kuram kullanılarak sistematik, özgün ve oluşturmacı desenlerde araştırma yapılabilir. Sistematik desen genellikle eğitim araştırmalarında kullanılmaktadır. Sistematiklik, veri analizi aşamalarının açık, belirli bir eksen doğrultusunda ve seçici kodlamayla yapıldığını ve mantıksal bir paradigmanın geliştirilmesini ya da oluşturulan kuramın görsel bir resminin sunulduğunu ifade etmektedir. Özgün desen kural ve prosedürlerin üzerinde aşırı durulmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Glasser, belirli ve önceden hazırlanmış kategorilerden daha önemli olanının verilerden kuram ortaya çıkmasına izin vermek olduğunu düşünmektedir. İyi bir dayanıklı kuramın uygun, işleyen, ilgili ve değişim açık olması gerektiğini söyleyen Glasser, temel toplumsal süreci aydınlatmada olay olay, olay kategori ve kategori kategori karşılaştırmalarının gerekli olduğunu belirtmektedir. Ancak bu süreçte odak noktasını kategorileri tanımlamak değil, kategoriler arasındaki ilişkileri belirleyerek kuram oluşturmak olması gerektiğini savunmaktadır. Oluşturmacı desen ise Chalmers tarafından şekillendirilmiştir. Bu desen bakış açısı, değerler, inançlar, duygular, kabuller ve ideolojilere olguları toplama ve değerlendirmeden daha çok önem vermesiyle nicel ve pozitivist yöntemden ayrışmaktadır. Bu desende araştırmacı katılımcının deneyimlediği olgu ya da sürece ilişkin hissettikleriyle ilgilenmektedir. Örneğin hasta olmanın birey için ne anlama geldiği araştırılmaktadır. Kuram oluşturma yaklaşımı olarak da adlandırılan dayanıklı kuram modellerinde genellikle görüşme ve gözlem yoluyla toplanan veriler sürekli değerlendirilir. Özgün kavram, tama ve ilişkiler belirlemeye başlayınca araştırmacı bunları ek verilerle test eder. Bazen denenceler geliştirilir ve bunlar sınanarak onaylanır ya da bırakılır. Bu sürecin devamlılığını vurgulamak için de izlenen yaklaşıma sürekli karşılaştırmalı çözümleme adı verilmektedir. Dipnot, dayanıklı kuram, nitel bir araştırma sürecinde toplanan verilerden ortaya çıkan kuramdır. Eylem araştırması. Eylem araştırması, uygulamada yaşanan sorunlara etkin çözümler üretmek amacıyla uygulayıcıların kendi başlarına ya da araştırmacıların yardımıyla uygulama sürecini incelemelerine dayanır. Bu, bir anlamda işlevsel bir araştırma uygulama bilişimidir. Model, özünde katılımcıların kendi eylemlerini ve uygulamalarını değerlendirdikleri süreçlere dayandığı için süreç odaklı bir yaklaşım egemendir. Sorun, katılımcı bir şekilde ve uzun bir süre incelenebilmektedir. Uzunlar, eylem araştırmalarının eleştirisel yansıtma ve sorgulama yöntemlerini kullanarak bireylerin davranışlarını hem anlamak hem de değiştirmek için yapılan işbirliğine dayalı uygulamalı ve sistemli çalışmalar bütünü olduğunu belirtmektedir. 1940'larda sosyal psikolog Kurt Lewin önderliğinde Amerika'da başlayan bu yöndeki çalışmalar 1970'lerde özellikle eğitim alanındaki sorunların çözümünde güçlenerek yaygınlaşmıştır. Eğitim alanındaki anlamıyla eylem araştırması, Bodgan ve Bicklein tarafından eğitsel çalışmaların ve öğretimin kalitesini arttırmak ya da anlamak için gerçek okul ve sınıflarda araştırma yapma süreci olarak tanımlamaktadır. Frenz tarafından da katılanları güçlendirme, katılım yoluyla işbirliği, bilgi edinimi ve toplumsal değişim amacıyla katılımcıların kendi eğitim uygulamalarını araştırmak tekniklerini kullanarak sistematik olarak incelemeleri biçiminde tanımlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında eylem araştırmalarında özellikle eğitsel strateji kullanımı ve öğrenme yöntemleri gibi alanlarda karşılaşılan yaygın sorunlara çözüm arandığı görülmektedir. Bir eylem araştırmasının durumsallık, işbirliğine dayalılık, katılımcılık ve kendine değerlendiricilik gibi boyutları vardır. Durumsallık, sorunun belirli bir bağlamda çözümüyle ilişkilidir. İşbirliğine dayalı olma, sorunun etkileşimli olarak araştırmacı ve katılımcılar tarafından birlikte çözümünü işaret etmektedir. Katılımcılık, sorunla ilgili olan katılımcıların sorunun çözümünde etkin rol almaların vurgulanmaktadır. Kendini değerlendirme ise araştırmanın esnek olması ve sürekli bir değerlendirme süreciyle olumlu olumsuz yanlarının belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını içermektedir.